hakkında bazı sorular ve onların cevapları. O ortakta da bazılarını işleyeceğiz. Mesela bir insan geldi, hisse senedi almış, bir ticari işletmenin hisse senedi, bir fabrikanın mesela. Hisse senedini, ticaretle uğraşan bir firmanın hisse senedini almış. İse bu onun zekatını verecek mi? Verecekse nasıl verecek? Bugünkü değeri neyse, o hisse senedinin bugünkü değeri neyse, o hisse, o değer üzerinden hesabını verecek. Eğer yani hisse senetlerimiz bir bakıma bir çek gibi, bir senet gibi düşünebiliriz. Bir yönüyle ona benziyor. Yani onu direkt olarak paraya çevirebiliyorsun. Veya bir altın gibi, gümüş gibi. Yani aynı anda ona gerek yok. Aynı anda paraya çevirmek mümkün. Hisse senedi mesela bugün anında satıyorsun. Altın gibi bir duruma gelmiş vaziyette. Bu şekilde olanlar piyasa fiyatı değerli neyse, mesela bunun diyelim ki o hisse senedinin işte kaç liradan gidiyorsa zekat günü o fiyattan hesap edilir ve zekatı verilir. Eğer bir yere ortaksa bir fabrikaya, şimdiki yani hisse senetleri her ne kadar mantık olarak fabrikaya ortak olmak gibi ise de ama yani şimdiki durumları altın gümüş gibi yani. Yani artıyor, eksiliyor ama o yönüyle sanki fabrikanın değeri arttığından mı yani fabrikada bir şey olduğundan mı? Hayır, fabrika yerinde duruyor ama sabahleyin fiyat başka, öğlen sonu başka. Fabrikada bir şey değiştiğinden değil. Yani altın gibi, gümüş gibi bir şey olmuş yani bugün hisse senetleri. Dolar gibi, euro gibi. Dolayısıyla zekat vereceği günkü değeri, piyasa değeri neyse onun üzerinden verecek. Ama öyle değil de mesela hakikaten bir fabrikanın ortağı, orada hissesi var. O zaman ne yapacak? O zaman fabrikanın demirbaşları sayılmaz. Çünkü onlar oraya gerekli olan malzemeler. Fabrikanın binası, fabrikadaki araçlar, gelişler, bunlar ticaret için değil, o iş yerin çalışması için gerekli olan malzemelerdir. Bir kapı kazığı çekici gibidir yani bunlar. O zaman fabrikadır ama sonuçta bir rekaportajının çekici gibidir. Yani o iş için gerekli olan malzemeler sınıfındandır. Dolayısıyla fabrika sayılmaz. Fabrikadaki o kadar araçlar, gereçler, makineler sayılmaz. Ne sayılır? Bunun dışında ticaret malı varsa, ham madde. Ya işlenilmiş ya işlenilmemiş. Bütün satış için hazırlanan onlar sadece hesap edilir. Alacak, verecek, hesabı yapılır. Ondan sonra tabii verecek derken bu Hanefi mezhebine göre. Yani Şafiler zaten borcu düşmüyor. Borcu düşmüyor. Hanefi'ye göre borcu düşer. İşte alacağını falan her şeyin hesabını, kitabını yapar. Yani fabrikayı hesaba katmıyor. Mesela diyelim bir fabrika var. Ben oraya ortağım. %10 orada hissem var mesela. Ben ne kadar zekat vereceğim? Sene sonunda yani hesabını yapmamız gerekiyor yani. Fabrikayı hesaba katmıyoruz. Oradaki satışa sunulan malzemeler. Alınmış, işlenilecek. Mesela iplik diyelim, fabrika, halı fabrikası. İplik var orada mesela, boya var. Bunun gibi takım malzemeler var. Bunlar hesaba katılır. Makine, fabrikanın binası hesaba katılmaz. O hesaba katılır, toplanır. Ondan sonra benim hissem ne kadardır mesela? %10. ona göre hesabını yapar. Kendine düşen miktar, neyse. Demek ki senin hakkın bu kadar, ona göre benim param bu kadardır der. Ona göre 40'ta 20 verir. Demek ki bir fabrikaya gerçekten ortaksan, hesap böyle. Fabrikanın binası ve o iş için gerekli olan makineleri, araçları sayılmıyor. Satışta sunulacak olan malzemeler, ham maddeler, işlenmiş ve işlenmemiş bütün maddeler, onlar sayılmıyor. Eğer şimdiki piyasadaki gibi mesela İMKB mi diyorlar ona? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Borsadaki hisse senetleri. Bunlar öyle tabi bunlar hesap kitap yapma mümkünatı yok zaten. O senin eldeki kağıt. Kağıt dedim yani. Kağıt aldım sattım bundan. Yani aslında hisse senet. O kağıt kaç lira ediyor şu anda sattığın zaman? Zekat vereceğin gün. Kaç lira ediyor? Oldu senin paran. Yani sen bilemezsin, o fabrikadaki maddeler ne kadar tutuyor falan filan, zaten sana böyle bir bilgi vermiyor fabrika. Bunlar verilmez. Dolayısıyla eğer öyle bir hisse senediyse, o altın gümüş gibi kabul edilebilir. Evet.
Şimdi hocam bu hisse senetleriyle ilgili borsada bazı kişiler mesela hisseyi alıyor, devamlı işi gücü takip yapmak. Oranın yükseldiğini ona satıyor, oradan alıyor, onu satıyor, oradan alıyor. Yani birilerini kumar çeşidine dönüşmüş oluyor. Bu kişi elde etmiş olduğu bu kazanç haram oluyor mu? Haram bir şeye dönüşüyorsa bundan zekat verebilir mi yani bu hisse senetlerine?
Hayır, şimdi bir hisse senedini satıyor, öbürünü alıyor, onu satıyor bir yerine alıyor. Bunun mahzuru yok. Sen de yani gidersin bir elbise satın alırsın, ondan sonra onu satarsın, başka alırsın, onu satarsın, başka alırsın. Bu ticarettir yani. O yönüyle bir mahzuru yok ama o kağıdını aldığı fabrika haram işle meşgulsa, bizzat ürettiği mal haram bir mal, yani faizle iştimal ediyor. Öyle bir fabrikaysa, tabii ki oran ise senedini alamaz. Öyle ortak olamaz Müslüman. Ama diyelim ki olmuş, sonuçta elindeki paranın bir kısmı eğer haram ise o haram olan parayı ayırıp ana parası kendinin zaten. Ana parasının zekatını verir, haram olan bir şey varsa işin içinde onun zaten tamamını verir. Yani kumar değil de, kumar olduğundan değil. Ama bir başka yönden haramlık varsa, haram bir kazanç varsa, o kazancının ona zekatını veremez çünkü o haramdır. Onun tamamını vermek zorunda. Diğer mesela gitti, tekeli kağıdını aldı. Tekelin her tarafı haram zaten. Yani buraya ortam olmak caiz değil. Eğer buradan bir kazancı varsa, o kazancının da tamamını vermek zorunda. Kumar olduğundan değil yani, haram olduğundan.
Tabii şöyle bir şey yani, ben bunu yani herhangi bir uğraş sarf etmiyor kişi. Yani bilgisayar başında oturuyor.
Olabilir efendim, evet. Ya da yani alnının, teri demek yani vücudun terlemesi demek değil. Yani mesela bir bilgisayarcı işte mesela oturuyor burada bilgisayarcı.
Başıyor.
Yani bilgisayarcı akşam sabah bir bilgisayarın başında oturuyor. Bunun şimdi bütün kazancı haram mı?
Hocam yani hisse yani, senetleri takip ediyor. Yani işi o yani. Sadece işi takip
tamam,
ediyor.
Sen de mesela diyelim ki işin mesela sen diyelim toptancısın. Takip ediyorsun sürekli. Zeytin kaç lira, peynir kaç lira, şu kaç lira, bu kaç lira mesela. Devam piyasayı takip ediyorsun mesela. Elinde telefon. Bana 10 ton peynir gönder, 20 ton zeytin gönder, şunu şuraya gönder, bunu buraya gönder mesela. Haram mı yani? Oturduğu yere para kazanıyor mesela. Yani sonuçta bu insan bir efor sarf ediyor. Yani riski de göze alıyor, bu adam ticaret yapıyor. Yani o iş öyle ama o aldığı kağıt haram bir kağıttır. Bu ayrı yani, sen onu sormuyorsun zaten. Yani yaptığın iş haram. Hayır, yaptığın iş haram değil. Ama o kağıt haramsa haramdır. O ayrı bir konu. Mesela bir kimse birinden zekat almış, fakirlere dağıtmak üzere. O sırada para yanında yok, kendi parasından verdi, o niyetine. Oldu zaten, yani paranın ehemmiyeti yok yani. Yani o paranın kendisine ehemmiyeti yok. Kendi cebindeki paradan verir, daha sonra gider evde o paradan alır. O niyet, onun niyetiyle verdiği için bunda da bir mahsur yok. Evet.
Hocam tam tersi olursa.
Nasıl tam tersi?
Mesela zekatı aldı, verecek. Ama kendisinin bir şeye ihtiyacı oldu. Anında o. O anda alması gerekiyor. Örnek veriyorum.
Birinden zekat aldı, fakirlere dağıtmak üzere.
Gerekiyor.
Ama kendi işinde kullandı.
Kullanmak zorunda kaldı. Evet, kullandı.
Bu doğru bir şey değil. Bundan kaçınmak lazım. Çünkü her an ölüm var yani. Ya öldüm sana o sırada? Millet de bilmez yani, sen bunu verdin zannederler. Bu doğru bir şey değil. Ama kendisi evinde parası var, emin yani kendinden. Yani şimdi de acil bir şey oldu, onu kullandı. Yüklerdeki parayı vereceğinden emin veya telefon açtı mesela. Ve dedi ki o para artık benim de o zekat ben bundan veriyorum. O para artık bizim sayılmaz. Mesela dese hani öyle bir haber verdiyse birine ölüm durumlarına karşı. Çünkü ölebilir yani insan her an. O zaman caiz olur yani. Normalde zekat olarak aldığımız, birilerine vermek üzere almış olduğumuz bir parayı kendi işimize kullanmamız caiz olmaz. Hele hele mesela vakıf namına alınmış olan bir para kendi işine kullanılamaz. Çünkü yani izinsiz olmaz. Ama izin alındığı zaman zaten yetkililerin tamamen bağışlama, onun durumuna bakıp caizse onu vermek, ama ona bağışlama, ona infak etme hakkı var olduğuna göre öyle de borç olarak da verebilir. Fakat böyle izinsiz bir şey, bu ben sonra yerine koyarım gibi bir mantık caiz değil. Yani hadi koyamadın, senin peşine mi düşecek yani ondan sonra? O zekatı sana veren kişiler, yani vakıf veya değil, neyse. Olmaz yani. Mesela yani kitapta söylemiştik, birisini alacağınız var, vermiyor ya da veremiyor ama inkar da etmiyor. Siz ona para verseniz, ben sana şu kadar para vereyim zekatından, vereyim, sen onu bana geri ver borcuna karşılık. Sen borcundan kurtulmuş ol, ben de zekatından. Bu şartla caiz değil. Bu şekilde şart koştularsa, bu caiz değil. Ama öyle bir şart koşmadı da, adam mesela gönlünden korktu. Dedi ki, ya aslında benim bu adama borcum vardı zaten. Adam bir de bana getirdi, zekat bile verdi. Bari ben de bu aldığım zekatı geri vereyim ona, borcuma karşılık bunu saydayım dese olur. Bu şart koşulmadığı için, böyle bir gizli bir anlaşma olmadığı için bu gibi şeyler caiz olur. Çünkü o içimden geldiği gibi davranmıştır. Ya mesela bunun gibi bazen bir şey şart koşulduğu zaman caiz olmuyor. Ama şart koşulmadığı zaman caiz olabiliyor bazı şeyler. Mesela bunun gibi. Mesela yine diyelim ki
nikah kim?
Nikah evet. Mesela üç tane talak vermiş adam karısına. Boşamış. Ondan sonra kadın nasıl başkasıyla evlenmiş. Allah'ın emriyle. Öyle bir plan, hesap, kitap yapmadan evleniyor. Ondan sonra onunla da anlaşamıyor. Geri boşanıyor.
Ondan sonra gene gidip eski kocasıyla vermek istiyor. Olur. Allah'ın emriyle böyle kötü bir niyetle hesap kitap pazarlık falan filan yapmadan olduysa ama anlaştıysa bir adamla sen ben evlenmiş gibi yap öyle diyoruz ya onlar. Yani sen ben evlenmiş gibi yap sana geri ben boşa vermezsin o zaman dönüyor. Bu caiz değil. Allah'a aldatmaya kalkışmaktır haşa. Ya da şeriatla, İslam'la alay etmek. Bu alay etmektir aslında. Bunlar caiz olmaz. Ama öyle bir şey yok. Hakikaten evlenmiş, hakikaten bir yere boşanmış. Hakikaten de eski kocasını istemiş tekrar. Ne olur? Yani bu gibi şeyler şart koşulmadığı için şart koşulması olmaz.
Hocam bir fakir zekatını verecek olan bir zengine gelip bir ricada bulunsa, yani benim bahçemin duvarı yıkık mesela, onun bir tarafını yapar, yahut beni hacca gönder, yahut da zekatımdan benim şu ihtiyacımı gör diye bir istekte bulunsa, fakirin buradaki tercihi, temlik şartını yerine getirmiş oluyor mu? Yani zengin de onun o işini görse mesela, o zekatla.
Yani en güzeli o parayı ona direkt vermektir, az kendini yaptır. Çünkü bir yerinde şüphe var. Mesela diyor ki fakir ben şu duvarımı yaptır. Zekat paranla bana şu duvarı yaptır. Yani o duvarı yaptırdığı zaman ben ne kadar mülkiyetini yapmış oluyorsa da yani temlikle bu yönden gerçekleşiyor yani aslında. Duvarı yaptırıyor. Ona yoruyor. Bu yönde temlik gerçekleşiyor. Ama yani o duvarı kullanma hakkını veriyor gibi bir durumda. Yani duvar yapıyor, ona sanki vatırını kullan demiş gibi bir durumda. Onunla da biraz mahsurlu var. Ama fakir buna razıysa, yani fakire verirse parayı, fakir kendi dediyse yani bana bu parayı al, sen bu duvarı yaptın, şimdi ben yaptım, tamam ben yaşlıyım, ben hastayım, ben bilmem. Yani al bununla sen bunu yaptır Allah rızası için. Bir usta bul, başında dur yani ben aklım vermez bu işlere. Dese olur. Bak mesela fakir bana para ver dediği halde o ona para vermiyor, duvar yapmış. Olmaz. Fakir kendisi dediyse olur. Yani mesela yaşlı bir insan diyelim yani duvar yaptıracak bir insan değil. Bu gibi durumlar da olur.
Zekatını veriyor da daha sonra bundan araya bir şartıyla değil de kendi nefsinde böyle bir muhasebe yapıyor. Mesela kendi
şart koşmadıysa bir mahsur yok. Ama bazen adet şart menzilesine iner. Yani bu böyle bir kaydedir. Adetler bazen şart menzilesine iner. Yani öyle bir adet varsa toplumda herkes bunu böyle yapıyor yani. Adet olmuş. Adam borçlusuna zekatını veriyor. O da ona geri veriyor. Böylece bu zekatından kurtuluyor. O da borcundan kurtulmuş oluyor. Böyle bir adet olmuşsa, herkes böyle yapıyorsa o şart gibi kabul edilir. O adet sanki şart koşmuş gibi. Şart koşmasa bile şart koşmuş gibi kabul edilir. Çünkü adet öyledir. Ve o adet onu mutlaka ona baskı yapacaktır. Yani ver diyecektir adet ona. Sanki o kişi şart koşmuş da o da böyle yapıyor gibi kabul ederiz. Bunu kabul etmeyiz yani. Böyle bir durumu kabul edemeyiz. Çünkü yani örf öyleyse yani.
Öyle bir şey söz konusu.
Örf öyle değilse adam içinden böyle kalbine böyle geçirmiş. Yani ben buna bunu verirsem
bu da
bana geri verir nasıl olur? Herhalde onlarda insanlığı vardır. Yani ben zaten bana borcu var. Bir de ben ona bir de fazladan para veriyorum, zekat veriyorum. Herhalde anlar canım bu kadar canı da diye düşünürse bu hoş bir şey değildir ama caizdir. Mesela bir kadın diyelim ki 100 gramlık bir bileziği var. Başka da bir şey de yok. Yani evi barkı falan olabilir de onlar zaten zekata tabi değil. Bu evin barkının dışında, havacı asliyesi dışında yani 100 gramda bileziği var.
Ama bu kadının da bir o kadar da borcu var. Bu durumda bu kadın zekat verilebilir mi? Evet, verilebilir. Bu kadın illa da yani bu zekatı, şey bu bileziğini satsın, borcunu ödesin diye bir şart koşulmaz. Çünkü kadınlar. Ama en güzeli de tabii ki böyle bir kadının zekat almamasıdır. Onu satıp da borcunu ödemesi lazım. Onu sattığında borcunu ödediğinde bir şey kalmıyorsa gene zekat alabilir. Mesela bir köyde imamlık yapıyor. Millet zekat veriyor. Millet şöyle düşünüyor, yani bir imam tutalım, ona zekatlarımızı veririz, o da bize namaz kıldırmış olur, caminin işte temizliğini yapar falan filan. Eğer bu, yani böyle bir memuriyet, böyle bir görev daha doğrusu kabul etmek doğru olur mu? Eğer fakir ise bu imam zekat alabilir, doğru olabilir. Ve bu imamın imamlığı her ne kadar menfaati köylüye dönüyorsa da kısmen, sonuçta bu menfaat manevi bir menfaat, maddi bir menfaat değil. Yani imamın köyde olması, caminin bir imamının olması köylü için bir menfaattır ama bu manevi bir menfaattır. Bu menfaat onlara geri dönüyorsa da manevi bir şekilde geri dönüyor. O yüzden caiz yani böyle bir kişiye zekat vermek, bu niyetle bir imam tutmak, yani ayrıca para vermeye niyetleri yok. Zekatlarımızı veririz, bu işi bitiririz gibi düşünüyor köylüler. Yıllık olarak mesela anlaşıyorlar diyelim imamın, hepsinden hedefinde o var. Zekatı toplarız aramızda, imamın maaşını karşılarız. Eğer imam fakirse caiz. Fakir olduğu için caiz. Fakir adam zekat alması caiz olduğu için caiz. Namaz kıldırdığı için caiz değil. Sırf namaz kıldırdığı için ne zekat alabilir ne de maaş alabilir. Çünkü bu bir ibadettir, ibadet parayla yapılmaz. Yani bugün mesela camilerdeki imamlar sırf namaz kıldırdığı için maaş alanlar çok. Hiçbir katkısı yok yani. Camide bir emeği yok. Camide senin, benim bile emeğimiz var, onun emeği yok. Cami imamıdır, bir defa süpürmez cami. Ben çocukken çok süpürmüşüm, sayısını bilmem. Öyle imamlar vardır ki, benim kadar camiyi süpürmemiştir. Orada 30 yıl görev yapan, 30 sene, 40 sene görev yapan bir defa süpürmez camisini. Peki sen neyin karşılığı bu maaşı alıyorsun? Namaz kıldırdığın için. O zaman bu maaş sana haram yani. Namaz kıldırmak için para mı alınır yani? Ben de her gün namaz kıldırıyorum. O zaman para alayım ben. Namaz için para alındığı nerede görülmüş yani? İmam niye maaş alır? Ne zaman caiz olur? İmam camiden sorumludur. Hem caminin bekçisi gibidir. Hem bakıcısıdır. Falan bir takım görevleri vardır. Onun karşılığı olarak alıp yamasına kıldırır. Yani şimdi imamlar hiçbir iş yerine bulunmuyor. Hiç. Caminin derneği var. Dernek çalışıyor, maaş almadılar abi. Dernekteki üyeler. Hiçbir kuruş, bir menfaatler olmadılar abi. Allah için camiyi yapıyor, ediyor, süslüyor, püslüyor. İmam hiçbir iş yerine bulunmuyor. Bari bir temizle şurayı. Temizlemiyor da. Mesela bu Ramazan, her Ramazan'da görüyoruz. İtikaftayız. İtikafta mesela belediye oy alabilmek için münafıkça tabii işler yapıyorlar şimdi belediyeler. Oy peşinde, oy avcıları. Adamın hayatında alnı secdeye gitmemiş belediye başkanı camilere temizlik ekibi gönderiyor. Camiye böyle kocaman makineyle geliyorlar. Camiyi temizliyor. Bayram hazırlığı. Bayramdan evvel bunu yapıyorlar. belediye başkanı efendi hazretleri. Ya sen namaz bile kılmayı bilmen. Sen alnı secdeye gitmemiş bir adamsın. Sen şimdi hakikaten çok mu sevdin camiyi? Yani seviyorsa gene bir şey demem ya Allah'la kendi arasında. Ama bildiklerimiz var yani. Adam camiye selam vermez sevmez de. O bile gönderiyor. O yanmak için. Şimdi camideki imam necim? O ve işte işçinin getirdiği makine aynısı camide var. Görmüşsünüzdür. Büyük şöyle sanayi dedikleri. Makinenin aynısında camide de var zaten. Ve imam eline vurmuyor. Belediyenin göndereceği memuru bekliyor. İşçiyi bekliyor. İmam hazretler sen nesin yani? Sen bizle beraber ittifaka bile girmiyorsun. Sen bu camiye bir süpürge vurmuyorsun. Eğer bunlar sırf bunun için maaş alıyorsa, bu maaş caiz değil. Namaz kıldırmak için, ezan okumak için para alınamaz. Ama caminin diğer işlerini yapıyor, onun karşılığında alıyor. Yani nerede masal bunun bir imamın ses şeyiyle beraber emekli ne deniyorlar? Camiye değil. Yani sosyal hakları mı diyelim? Sigortası, sosyal hakları, işte memur olduğu için kendisine verilen haklar, sağlık vesaire. Nereden baksan var ya, devlete 1,5 milyara mal oluyordun yani. Aylığıyla beraber 1,5 milyara mal oluyordun yani. 1,5 milyar sen namaz kıldırmak için mi anlıyorsun? Yani hafize altında oranın temizliği için bile o kadar para vermezler adamlar. En hasılı çok iyi bir iş değil. Ancak gece gündüz orada milletle uğraşıyor, caminin temizliğinden tut yapımına kadar, ondan sonra talebelere ders verir, toplar, gezer, ulaşır, hizmet eder. Tabii ki böyle bir insanın bir ekmek yemeye ihtiyacı var elbette, bu da insan yemek yiyecek. Ha, o zaman bu para kendisine helal olur. Ne yesin yani bu adam? Bütün vaktini İslam'a vermiş, camiye vermiş mesela veya talebelere vermiş. Camiye gelenleri anlatıyor, talebeleri anlatıyor, mahalledekileri ziyaret ediyor, onları anlatıyor. İslam davetçisi yani bu adam aslında. Yani imam değil yani. İslam davetçisi yani aslında. Ha, o zaman helal olsun yani, yesin içsin ama yok böyle bir şey yapan yok. Ne Allah içindeki kapıyı çalıyorlar, birine bir şey anlatıyorlar, ne camiye gelen bir gence bir şey anlatıyorlar. Bir tek namaz. Vallahi bir namaz için maaş alınamaz. Böylelerine fitre de verilmez, zekat da verilmez. Eğer fakirse o başka. Fakir olduğu için verilir. Birer çuval mesela. Yani alabilir miyim? Yani zekat memuru gibi. Böyle bir kendilerinin böyle bir hakkı yok. Kendileri bunu Allah için yapmışlarsa böyle bir talepte bulunamazlar. Ama yetkililer kendilerine bundan böyle bir hisse olarak verebilirler. Kendileri bunu bir zekat memuru gibi öyle bir görev yapmış değil, öyle bir şartla bu işi yapmış değil, Allah için yapmıştır. Fakat yetkililer durumu müsait olmayanlara verebilirler. Mesela ticaret malı nasıl değerlendirilecek? Alış fiyatıyla mı, satış fiyatıyla mı? Bu da yani maalesef diyor ki yıl sonunda iki bilir kişi tarafından
tespit edilmeli diyor kıymeti. Yani tabii en güzeli budur ama insan zaten yani bu zamanda bilim kişiye gerek yok yani. Vicdanlı bir adamsa zaten kendisi fiyatını bilir. Yani bilir kişi zaten onun kadar da bilmez. Esas bilir kişi kendisi. Üniversite yapan kendisi o iş. Yani mesela diyelim ki şimdi bilgisayarcı bir program yazıyor. Şimdi bu işin yani kıymetini ben ne bileceğim? Bilir kişi dedi, o işi bilen kişi ama o adam nereden bulacak? Yani bin çeşit meslek çıkmış şimdi. Yani bunun bilir kişisini bulmak da mesele yani. Kişi kendisi Allah'la kendi arasında hesabını yapar. Yani mesela diyelim ki dükkandaki malın değerini tespit etmek için bilir kişi mi çağıracak? Yani bugün böyle bir uygulama yok. Bu terk edilmiş bir sözdür. Yani hani tarafsız olsun manasında, gerçek rakam söylensin manasında. Ama zaten bir Müslüman kendisi kalbinden eminse, benim malımın mesela toplam değeri aslında 98 milyon. Ben 100 milyon alıyorum. Eminse, kalbi rahatsa, tamam yani mesela. Zaten bence kendisine bıraksak daha da çok kabul eder. Bilir kişi belki daha az fiyat bile tespit eder. Kendisine bıraksak belki de daha yüksek bir fiyat tespit eder. Çünkü ne olur ne olmaz diye düşünür. 98 milyonsa 100 olsun der, 105 olsun ne olacak diye düşünür. Ben bunda bir mahsur görmüyorum. Yoksa bu zamanda bilir kişi falan filan nereden bulacaksın? Kim böyle bir şey yapıyor? Pek mümkün değil yani. Şimdi neye göre verecek? Satış fiyatına göre mi? Alış fiyatına göre mi? Ne alış fiyatına göre, ne satış fiyatına göre? Yani şöyle diyelim, ilerideki satış fiyatına göre değil de o anki satış fiyatına göre, piyasa değerine göre. Yani mesela diyelim ki yavaş yavaş satsa mesela 100 milyar eder. Ama o anda satsa toptan güzel şey 80 milyar eder. O zaman 80 milyar üzerinden verir. Yani ileriki fiyatı 6 ay sonraki fiyatını hesaba katmayız. Peyderpey taksit de böyle her gün biraz satarsa ne kadar eder o şekilde değil de o anda toplam olarak satsaydı kaç lira olurdu ona göre. Bu gerçek yani fiyatı olur. O günkü değeri bizim için önemlidir. Yıl içindeki peyderpey satışlardaki toplam değeri değil. O çünkü Allah bilir var. Öyle olur mu, olmaz mı, fiyat düşer mi, düşmez mi, artar mı, yükselir mi, yoksa düşer mi? Belli olmaz o işte. Belki de düşecek yani ileride. Onun için o anki toptan fiyatı. O anda satsaydı toptan olarak kaça giderdi? Ona göre zekatını verecek. Bir başka yere nakletmek, oranın fakirleri için zekatı bulunduğu şehirden başka bir şehre nakletmek caiz mi? Hanefilere göre caiz, Şafilere göre caiz değil. Yani orada daha fakirler olduğunu bilse, mesela diyelim ki Türkiye'deki bir Müslüman mesela zekatını Afrika'ya gönderemez. Bu fetvaya göre böyle. Yani buraya başka bir yere gönderemez. Hatta Adana'dan İstanbul'a gönderemez. Adana'daysa Adana'ya harcayacak, oradaki fakirlere verecek. Şafi mezhebi böyle çünkü. Hatta akraba bile olsa, yine caiz değil. Akrabasına bile verse, uzaktaki bir akrabasına gönderse zekatı bir daha vermesi gerekir. Evet. Hanefi böyle ama Hanefiler böyle değil. Mümkündür. Daha Hanefi mezhebine uyulabilir yani bu meselede çünkü bu daha kolay bir görüştür. Hem de daha fakirlerin maslahatına uygundur. İslami hizmetleri ya da işte ümmet-i Muhammed'in menfaatlerine, maslahatlarına daha uygun olduğu için.
Hocam şimdi Şafii mezhebine mensup bir şahıs Hanefi mezhebinin bu görüşünü bilmiyor. Fakat Adana'dan zekatını örneğin Elazığ'a gönderiyor. Fakat bu görüşü bilmiyor yani. Gönderdikten sonra Hanefi mezhebine göre böyle bir niyeti geçirse içinde olur mu? Gönderirken böyle bir niyeti yok yani.
Yani kendisi Şafii mezhebinin öyle bir görüşü olduğunu bilmiyorduysa, kendi Şafii olduğu halde, Şafii mezhebinde bunun caiz olmadığını bilmiyorduysa, gönderdiyse, bu durumda araştırma yapar, diye araştırma yaptı, Hanefilerde caiz olduğunu öğrendi. O zaman tekrarı gerekmez. Ama bunu bile Şafii mezhebinde bunun caiz olmadığını biliyordu. Bu şekilde yaptıysa Şafii mezhebine göre bunun tekrarı gerekir. Yani Hanefi'de bunun caiz olması onu kurtarmaz yani. Beliğ olmamış bir çocuğa yani müneyyiz olabilir, olmayabilir. Buna zekat verilir mi? Verilir. Yani çocuktur bu, ne yapacak parayı? Ne yapacak olur mu? Yani kullanacak bir şey. Çocuk da olsa zekat verilir. Eğer bu çocuk biraz büyükse, temyiz çağına ermişse, mümeyyiz olmuşsa, böyle artık farklı cinsleri anlıyor yani. Kadın erkek farkını mesela anlamaya başlıyor. Böyle biraz artık para nedir, pul nedir, yani anlıyor. Yani mesela onu kandıramıyorsun artık kolay kolay yani. Şu paranı ver hele, işte ben sana şunu vereyim desen mesela anlıyor yani, beni kandıracak. Mesela senden diyelim, sen ondan mesela 100 lirasını istiyorsun, ondan sonra ona çıkarıp mesela 10 lira veriyorsun. Mesela anlıyor yani, ben sana 100 lira verdim, sen bana 10 lira verdin diyor. Kadın erkek farkını anlıyor. Artık böyle biraz aklı ermeye başlamış yani. İşte buna temyiz çağı diyoruz. Anlayabiliyor artık. Böyle bir çocuksa daha henüz bali olmamış, iktidam olmamış veya kızsa mesela hayız olmamış ama yaklaşmış yani. Yaklaşmış. Böyle bir çocuk buna verilebilir ve bu kendisi de alabilir yani. Zekatı kendisi de alabilir. Eğer çocuk bu çağa erişmemiş, daha çocuksa mesela, diyelim mesela 8. Daha tam anlamıyor yani. Bu durumda velisi o çocuk adına bu zekatı alabilir. Yani tabii ki çocuğun babası zenginse, o zaman da zaten çocuk babasına tabidir. Yani olmaz. Zaten babasının malı var. Çocuğun malı olmasına gerek yok. Ama çocuk da fakir, babası da fakir. Ama sen babasına vermek istemiyorsun da çocuğuna vermek istiyorsun. Neden? Bilmem neden işte öyle. Bin tane sebep olabilir yani. Belki adam esrarkeşin biridir. Belki adam içkicinin biridir, kumarcının biridir. Belki de o yüzden, her neyse. Ve adamı sevmiyorsun. Ama çocuk masum, ona vermek istiyorsun. Bu durumda verilebilir. Evet. Babası da fakir olduğu için. Şuna bakın şimdi bak. Bir kimse fidresini kendi kızına
geçerli olmadığını bildiği için başkasına gidip diyor ki, sen diyor fitren benim kızıma ver, ben de senin kızına veririm. Veya senin işte vereceğin kişiye ben vereyim. Vereceğin kişiye ben vereyim ama sen benim kızıma ver. Bu menfaati kendine geri döndürmektir. Bu şartlı bir vermedir, caiz değil. Hani demin söylediğim gibi şartlı olmasaydı o zaman olurdu yani. Trafik kazasında bilir kişi insan olarak masraf belirliyor ve 2000 lira masraf çıkarıyor. Ben de 2000 liranın altında tamirini yaptırıyorum. Mesela diyelim 1500 liraya yaptırıyorum, 500 lirası bana kalıyor. Bu kalan parayı yemek veya bundan fitre vermek caiz. Yani normalde o bilir kişinin hükmü geçerli kabul edilebilir. Çünkü o bilir kişidir. Onun şartları, kurtları vardır. O ona göre hesabını, kitabını yapıyor. Ve sana 2000 lira veriyorsa demek ki senin hakkın bu kadardır. Ama sen onu yalvar yakarı camiyle araştırarak, ucuz ustaları bularak ikinci yani elden ikinci el parçaları toplayarak mesela ucuza mal ediyorsun. Ama aslında senin hakkın onu serviste yaptırmaktır. Yani bilir kişinin verdiği fiyat öyle bir fiyattır. Bilir kişi onu servise göndereceğini kabul eder. Serviste bu kaça mal oluyor? 2000 liraya. 2000 lira vermek zorunda sana. Sigortaların anlaşma şeyi böyle. Ama sen onu serviste daha güzel bir şekilde sıfır parçalarla birinci el sıfır yeni parçalar kullanarak yaptırmıyorsun da ikinci el tercih ediyorsun. O geri kalanı almak maksadıyla. Eğer bu o sigorta şirketi bunu kabul ediyorsa caiz. Eğer yok diyorsa ki hayır sen bunu orada yaptırmak zorundasın. Yoksa sana bu parayı vermem. Diyorsa veya kaça yaptırırsan o zaman o kadar veririm sana. Diyorsa o zaman caiz olmaz çünkü Müslümanlar şartlarına bağlı kalmak zorundadırlar. Hadiste el-Müslimûne hinde şurûtihim buyurmuş. Müslümanlar şartlarına bağlı kalırlar yani. Yani sen böyle anlaşma yapmışsan o şirketle ona uymak zorundasın. Ama şirket sana bir şey demiyorsan ben sana 2000 lira vereceğim kardeşim. İster bunu serviste yaptır, ister hiç yaptırma. Öyle kullan. Diyorsa, böyle bir hakkın varsa, ki var zannedersen, ama tam da bilmiyorum, varsa böyle bir hakkın, o zaman olabilir yani, o geri kalan kısmını yiyebilirsiniz. Hububatların zekatı yılda kaç defa veriliyordu?
Toplandığı zaman.
Kaç defa mahsul alındıysa. Peki bu bir defa mı verilecek? Yoksa o mahsulün mahsul bir defa almış ya artık her sene ondan sonra o mahsulden her yıl mı zekat verir?
Bir defa mı verir?
Ama ticaret malıysa, elinde kaldığı miktarın her sene zekatını verir. Mesela adam elinde 1 milyon lira vardı, ticarete atıldı. 300 bin lira borcu oluştu, 500 bin lira da alacağı oluştu. Bu adam zekatını nasıl verecek? Şahin mezhebine göre borcun düşmeyecek. 1 milyon lirası vardı. 500 bin lira da alacağı var. O zaman 1,5 milyon yapmış oluyor. Bu alacak tabii inkar edilmiyorsa bir görüşe göre geçmiş yılların da zekatını da yani hanefilerde geçmiş yılların zekatını vermek zorunda ama kaldığından itibaren geçmiş yılların zekatını vermemişse henüz görmez. Şimdi bu kişi malına kadar mesela 1 milyon alacağına kadar 500 milyon vereceğine kadar 300 bin Hanefilere göre borç düşer. Ama Şafilere göre borç düşmez tamamından verilir. Buradaki misal diyor Şafi'ye göre borcu düşmüyor. Mesela dükkandaki mal bir sene sonra 1.200.000 lira oldu. 1.000.000 lirayla işe başladı. Dükkandaki malı arttı. 1.200.000 liralık malı oldu. 500.000 lira alacağı var. Etti 1.700. 1.700 üzerinden verecek. Borcu var 300 ama onu düşmeyecek. Şafii mezhebine göre. Ama Hanefi'ye göre borç düşecek 1.400'den bu. Yani hesaplama tarzı Hanefi ile Şafii arasında böyle bir fark var. Yani Şafiler zekatını tarım mahsulü olarak vermek zorunda mıdırlar? Normalde öyledir. Ama demin dediğimiz gibi fakirin menfaatına olduğu için o meselede Hanefi meselenin taklit etmelerinden bir beis var. Mesela adam elinde ticaret malı var. Dükkanında mesela bir sürü mal var. Adam vazgeçti. Dedi ki ben yok bunları satmayacağım. Kalsın dedi. Niye kalsın dedi? Ben bunu dedi mesela çok çocuğuma harcarım, kullanırım, onlara hediye ederim. Kendi evine ayırdım. Bu durumda artık bu mal zekata tabi olmaz çünkü artık ticaret malı değildir. O kararı verdikten itibaren artık o malı zekatı kendisine vermez. Mesela bir tarla ekilmiş buğday. Buğday olmuş. Adam bunu satıyor. Toptan satıyor buğday. Mesela karpuz oluyor. Karpuzu toptan satıyor. Bu durumda bunun zekatı alan kişiye midir yoksa satan kişiye midir? Eğer olgunlaşmışsa artık kendisine vacip olmuş demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve atul hakkahu yevme hasar deniyor. Onun hakkını yani zekatını hasat günü verin. Dolayısıyla madem ki bu olmuş, artık bu kişinin vermesi gerekiyor. Ama yok daha olmadan sattıysa, o alan kişinin vermesi gerekiyor. Çünkü daha olmadan satmış. Yani ne zaman bunun zekatı kendisine farz oluyor? Olgunlaştığı zaman. Hasat günü diyor çünkü Kur'an-ı Kerim. Hasat ne zaman yapılır? Olgunlaşınca yapılır. Yani daha ufakken mesela diyelim karpuz küçükken yani hasat günü denmez yani ona. Demek ki hasat günü diyorsa falan o halde hasat günüdür. Yani olgunlaşmışsa çiftçi kendi verecek zekatı. Olgunlaşmamış daha küçükse o zaman alan kişi o olgunlaştığında onun zekatını verecek. Darül Harp'te zekat var mı? Darül İslam'da zekat var. Devlet topluyor zaten. Ama Darül Harp'te böyle bir şey
yapılmıyor. Yani devlet zaten böyle bir şey kabul etmez. Ne toplar, ne zekat böyle bir şey tanır. Bu durumda Darul Hak'taki Müslüman zekatını verecek mi? Verecek tabii ki. Bu mesele aslında bilinen bir mesele. Bu mesele yani basit bir mesele olmalı. Bunu niye konuşuyoruz? Bundan dolayı. Bundan aşağı yukarı kaç sene kadar? Yaklaşık 20 sene kadar oldu. Malatya'da birisi bu zamanda zekat farz değil. Şimdi Darul Hak'ta yaşıyoruz. Demişti. Özel. Aradan yıllar geçti. Ben yine duydum Malatya'da bu meseleyi duydum. Konuşurken dedim ki bir adam var zamanında burada. Böyle garip bir adam mı? Zekat farz değil bu zamanda. Hac farz değil. Diyor mu Darul Hak olduğu için. Ondan ne haber falan demişti. Bir hoca dedi ki vallahi o durumda da ben de aynı kanaatteyim dedi. Bence de dedi zekat bu zamanda farz değil. Ben size çok şaşırdım. Dedim neden yani? Hangi deliyle bunu soruyorsun? Dedi ki zekat dedi toplumsal bir ibadettir. Namazsa ferdi bir ibadettir. Oruç namaz. Ferdi olanlar nerede olduğunuza bakmazsınız. Darul Hak, Darul İslam farkı yok. Çünkü o ferdi bir ibadettir. Her yerde yapmak zorundayız. Ama zekat, ama hac bunlarsa toplumsal ibadetlerdir. İslam devleti olmadan bunlar farz olmaz. Dedim ki bir kere Allah Azze ve Celle namazla zekatın arasını ayırın. Hazreti Sıddık Ebu Bekir Sıddık namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım demişti. Sen ayırıyorsun ikisinin arasında. Namaz kılıkla zekat vermeyenlerle savaşırım demişti. Sen ayırıyorsun. Kur'an ayırmıyor. Peygamberimiz ayırmıyor. Halifeler ayırmıyor. Sen ayırıyorsun. O ayrı, bu ayrı diyorsun. Bir kere ayrı değil, aynı. Bir diğer husus, kim demiş namaz ferdidir? Namaz cemaatle kılınıyor. Toplumsal bir hadisedir. Toplumsal bir ibadettir. Namaz cemaatle kılınıyor. Yani zekatı cemaatle vermiyoruz da namazı cemaatle kılıyor. Aslında yani bu yönüyle namaz daha toplumsal bir ibadettir. Yani zekat toplu verilmez, namaz toplu kılınır. Sen böyle ufacık bir mantık var. Nasıl oluyor da zekat gibi bir müesseseyi iptal ediyorsun? Basit ve ilmi olmayan bir mantık var. Hangi yetkiyle yani? Sen müştehit misin yani? İçtihat mı yapıyorsun? Yani müştehitliğin meselesi sende yok. Ve sen hiçbir müştehidin demedi lafı diyorsun. Söyler misin bana mesela senin bu görüşün hangi müştehide dayanıyor? Sen iş erbabı değilsin. Uzmanlarına bakalım yani. Hangi müştehit mesela senin dediğini demiş ya. Bir tane bana gösterir misin? Ben Darul Hak'ta zekat farz değildir diyen bir bilim adamı sorun. Senin bu yaptığın şey usuldeki ifadesiyle mutlakın takyidi. Yani Allah Azze ve Celle mutlak ifadeyle zekatı verin buyuruyor. Darul Hak, Darul İslam ayrımı yapmıyor. Sense diyorsun ki Darul yani mesela اَقِيمُوا السَّلَا وَاَتُوا زَكَى yani فِدَارِ الْاِسْلَامِ. Sen böyle anlıyorsun yani. Namazı kılın, zekatı verin yani Darul İslam'da. Parantez açıyorsun sen, فِدَارِ الْاِسْلَامِ diyorsun. Yani sen bu sen bu şekilde hükmü takyit ediyor, sınırlıyorsun. Yani bu zekat hükmü Darül İslam'dadır diye bir sınır getiriyoruz. Bunun, bu sınırı getirmek için delilin ne? Nasıl ayet mutlak değildir, mücmeldir desem. Tamam, o zaman mücmelse mücmelin o zaman açıklayıcısı lazım. Bana öyle bir delil göster o zaman, hangi ayet, hangi hadise göre mesela diyorsun ki yani her ne kadar bu ayette verin diyorsa da ama şu şartla yani Darül İslam'da verin demek istiyor. Bana onu göster. Efendim işte zekat Mekke'deyken farz olmadı, Medine'deyken farz oldu. Yani İslam devleti kuruldu, ondan sonra farz oldu. Demek ki bu orada geçer. O zaman içki de şimdi caiz olsun öyleyse. O zaman oruç da farz olmasın. Mantık buysa eğer, bu mantık doğruysa, din bir kere tamam olmuş zaten. Din tamam yani, o zaman Allah farz etmemişti, farz olmamıştı. Şimdi farz etme iş bitmiş zaten, din tamam olmuş zaten. Sen yeniden Mekke'ye mi döneceksin? O zaman içki de iç. Kumar da oyna. O zaman domuz da ye. Bunlar hep daha sonra haram oldu, domuz vesaire, içki falan. Yani o zaman bunlar da caiz. Mantık değil. Kendisine anlatmaya çalıştı, baktım anlamıyor. Yanımda bir medrese okumuş bir hoca vardı. Ben kulağımı eğildi, hocam dedi, ben de bunu anlattım anlamıyor. Boşuna kendini yorma dedi. Neden biliyor musun? Çünkü kendi kendine kitap okuyanlara zaten baş belası olmuş. Bir kere sen bu dini öğrenmek istiyor musun? Biraz diz çökeceksin kardeşim. Diz çökmeyenler baş belası olmuş. Kendi başına böyle fikir öğretiyor. Ölçüsüz, kuralsız, serbest, özgür adam. Kendi kendine fikir öğretiyor. Ya bu dini biz mi bulduk yani? Bu din bize gelmiş. Bunun bir ilmi var, bunun bir kitabı var, bunun üstadları var. Bu nesilden nesile aktarılmış bir ilimdir. Yani biz bunu yeniden bulacak değiliz. Bu din nesilden nesile aktarılı bize kadar gelmiş. Biz buna uymak zorundayız. Sense hiç böyle üstattan bir şey almamışsın. Üstadsız olmak bir bela yani. Kendi kendine anlarsın kitaptan. Herkes de zeki değil ki. Yani bir de zeki bile olsa insan hata edebilir. Çünkü uzmanı değil. Yani her ilimde bir tecrübe lazım. Her ilmin kendine has ıstılahları var. O ıstılahları bilmek lazım. Yani o da nasıl oluşuyor insanda? Zamanla oluşuyor. Zaman içerisinde insan o ilmin ıstılahlarına hakim oluyor. Neyi anlattığını anlıyor. Zeki bile olsa yoksa anlamaz. Yanlış anlar. Bir zamanlar mesela hatırlıyorum mesela 89, bak 20 sene olmuş. Bir doktor arkadaş geldi bana, bak doktor yani. O zaman tıpta okuyordu henüz. Yani zeki olmayan tıpta kazanabilir mi? Kazanamaz. Bak kafası çalışan bir insan yani. Geldi bana bir şey sordu. Ben baktım şaşırdım ya. Ya ne kadar basit bir şey ya. Mesela bir yere okumuş anlayamamış. Ya bu kafası çalışmayan bir insan değil mi? Bu tıbbı kazanacak kadar da kafası çalışan bir insan bu. Ama tıp kitabı daha zor. Tıp kitabını anlıyor, basit ibareyi anlayamıyor. Yani demek ki o işin içinde olmayınca zeki de olsaydı kafası basmıyor. Zamanla oluşuyor demek o meleke. Meleke oluşuyor. Tıpkı şoförlük gibi bir şey. Yani şoförlüğü bilmek yetmiyor ki yani. Bir de meleke olması gerekiyor insanlar. Bu böyle anlayış, o ilmi anlama, iştihat yapabilme, düşünebilme, farklı noktalarını görebilme, bu zamanla, yıllar sonra oluşuyor. Allah ilmi böyle bedava vermiyor yani. Yıllarca uğraşırsan, sabahlara kadar okursan ondan sonra onu sana verecek. E şimdi sen bunu tek başına, her şeyi tek başına halletmeye çalışıyorsan, olmaz yani. Bu şahıs, Allah selamet versin, iyi bir insan. Koca, şuurlu, davayı anlatan bir insan. Tamam da hiç diz çökmemiş ama. Hep kendi kendine okumuş, kendi kendine konuşmuş. Şimdi konuşma yapmak başka bir şey, ilim başka bir şey. Yani her konuşanda ilim olmaz yani. Kiminin şeyi kuvvetlidir hitabeti. 3-5 tane kitap okur, siyasi konuları iyi anlar. Kiminde böyle bir durum vardır, yani siyasi bir zekası vardır. Zekalar çeşit çeşit efendim, hepsi aynı değil ki. Kimisinin zekası müziğe çalışıyor, kimininki resim yapmaya, kiminin matematiğe, kiminin Türkçeye, sosyal derslere. Yani zekalar farklı farklı ya. Kiminde askeri deha oluyor, kiminde matematik dehası olsun. Şimdi bu insan belki siyasi konuları anlamış, belki anlatıyor, gençleri şuurlandırıyor. Güzel, Allah razı olsun. Fakat ilim yok yani aslında. İlim yok. Yani bu fıkıh ilmi, matematik kafası ister. Sosyal kafayla bir tek onunla olmaz. Bir tek sosyal zeka varsa insanda, iki zeka birden mevcut değilse, sosyal zeka ve matematik zekası, İkisi birden yoksa anlayamaz fıkhını. O yüzden bazı, hatta fıkıhçıların bile bazıları tek gözlüdürler. Tek gözlü. Ben hatta Türkiye'de böyle tanınmış bir fıkıhçı hoca, çok iyi bir insan, Allah razı olsun. Yani hakikaten de ilim ehli, hakikaten de samimi, şuurlu, hizmet etmiş bir insan. Bir büyüğümüz, fakat ben onu mesela bir defa rüyamda bir gözü kör gördüm. Bir gözü kör. Hakikaten de sonra baktım, bazı olayları tek taraflı anlıyor, anlayamıyor. Anlayamıyor. Tek yönlü bakıyor mesela. Demek ki rüyamda öyle görmemin sebebi de oymuş yani. Şimdi bu adam da ondan da daha zor durumda. Yani hiç ders almamış. Fıkıhla aslında bir meşguliyeti yok. Dava, siyasi kitaplar, biraz tefsir, biraz hadis falan okuyor ama böyle bir yani diz çökmüşlüğü yok. Bu işte bir ömrünü vermişliği yok yani. Bu şekilde olanlar böyle kendi kafasına göre yorumlar yapıyor. Darun hakka diyor, zekat farz değil, hac farz değil, kurban kesmek lazım değil. İşte diyor, cemaatler diyor, millete bu gerçeği söylemiyor. Onlardan zekat alabilmek için diyor, gerçeği söylemiyorlar. Ya hangi gerçeği söylemiyorlar? Yani şimdi her cemaat konumuzun dışında ama yani ya sen bu dediğin gerçek mi ki bir kere? Ne gerçeği? Yani senin kafandan uydurduğun bir şey gerçek mi sanıyorsun sen bunu? Yani bir kere yani zekatın ancak Davut İslam'da verileceğini söylemek delil ister. Delilini bana söyler misin? Senin delil dediğin şey basit mantıklar. Basit mantık. Yani Mekke'deyken zekat farz mıydı? O zaman Mekke döneminde yaşıyorsak ve yalnız Mekke'dekiler bize farz ise o zaman oruç da farz olmasın. O zaman içki de helal olsun, kumar da helal olsun, domuz da helal olsun o zaman. Ben sana böyle derim, ne diyeyim başka? Yok efendim, ben onu kastetmiyorum. Yani namaz toplumsal bir ibadet değil, ferdi bir ibadet. Zekatsa toplumsal, devlet tarafından toplanması gereken bir şey. Hayır efendim, öyle bir şey yok ya. Devlet zaten, mallar iki kısma ayrılmıyor mu? Anlatmıştık. Zahir mallar, batini mallar. Bir kere devlet hangi malların zekatını toplar?
Zahir
olan zaten batını değil, senle Allah arasında. Sen bir yere saklanmışsan devlet ne bilsin yani senin yatağın altına sakladığın altınları? Ağacın dibine gömdüğün küpü. Devlet nereden bilsin? Seninle Allah arasında. Sen yine bunun zekatını vereceksin mi, vermeyeceksin? Devletin topladığı şey hayvanlar, tarım mahsulleri filan bunları toplar devlet. Gerisi seninle Allah arasında. Yani bu mesele şeye benzer. Satır avrete benzer. Şimdi satır avret namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek ne zamandır bu şart? Varsa örtecek bir şey. Varsa örtersin. Yoksa gene kalacaksın. Onun gibi. Şimdi devlet varsa toplar. Yoksa gene sen vereceksin. Devlet varsa toplar. Niye ona verirsin? Çünkü devlete vermezsen inanmaz devlet. Sen desen ki mesela ben bir fakire verdim. İnanmaz devlet. Ben alacaktım. Çünkü bu fakirin hakkıdır. Ben bunu sana bırakamam der. Seni keyfine bırakamam ben bunu. Efendim ben verdim. Ne bileyim ben sen verdin. Kabul etmiyorum de. Yine alır. Ondan kurtulmak için sen devlete veriyorsun. Çünkü zorla alır yoksa bir daha. kendin verirsen bir daha alır senden. Ne bileyim ben sen verdiğinde? Efendim gidin sor dese de fakire. Sormam der, ben senden konuşacağım der de devlet. Hangi birini ben sorayım ya? Türkiye bu kadar insan yaşıyor. Hangi birini ben gidin sorayım? Bir de şahide şahit lazım. Acaba bu yalancı mı değil mi? Bu fakir doğru mu konuşuyor, yalan mı konuşuyor? Ben hangi birini soracağım? Ben alırım o kadar. Şimdi sen bir daha zekat vermemek için devlete teslim ediyorsun ki bu olay olmasın diye. Yoksa diğer bir devlet yok. Sen vermeyecek misin ya? Ya çıplak bile namaz kılınıyor. Elbise varsa o zaman ancak caiz oluyor yani şey yani kılmak caiz olmuyor. Elbise varken örtülmek zorundasın. Elbise yokken gene kılacaksın. Devlet varsa alacak. Yoksa sen gene vereceksin yani. Yani tamamen buna bağlamak meseleyi fıkıhsızlık yani, anlayışsızlık yani. Bir kere hangi malları alır devlet? Bir kere her mal almıyor bu devlet zaten. Bilmiyorsun yani, kafandan konuşuyorsun sen. Yani diyeceğim şu ki, bazı insanlar küçük bazı bilgi kırıntılarıyla çok büyük laflar ediyor ve korkmuyorlar. Cahil cesur olurmuş ya. Aynen öyle. Küçücük bir mantığa dayanıyor. Ufacık bir mantık. Zayıf bir mantık. Zayıf bir mantıkla koca bir laf söylüyor. Zekat farz değildir diyecek kadar. Ya sen resmen cinayet işliyorsun ya. Sen ne konuştuğunun farkında mısın ya? Sen İslam'da çok önemli bir müesseseyi iptal ediyorsun ya. Sen yani yaptığın cinayetin farkında değilsin. Sarhoş gibi konuşuyorsun. Ne demek yani Darul Harp'te zekat farz değil? İşte bu Darul Harp hikayesi. Evet, Hanefi mezhebine göre Türkiye Darul Harp'tir. O benim bu yani o ayrı bir konu. İsmini koymak ayrı bir konu ya. Onu demiyorum ben. Yani Darul Harp diyerekten şu farz değil, bu farz değil demeyi kastediyorum. Darul Harp da Darul Harp'tir. Tamam yani Hanefilerin görüşü başım gözüm üzerinde. Ben de Hanefiyim. Şimdi o mesele ayrı yani. Adı neyse ne. Ama yani sen buna dayanaraktan zekat farz değil, hac farz değil diyorsun ya. Haddini bil. Yani bu kadar basit bir mantıkla böyle büyük bir laf söylenemez. Bu lafı söylemek için çok kuvvetli deliller lazım. Varsa göster görelim. Ankara'dan bir soru var. Öşür toprağın hakkı mı? Topraktan çıkan mahsulün hakkı mı? Mahsulün hakkı mı? Yani toprağın zekatı yok. Mesela diyelim ki tarlan var. Sen tarlanın kaç lira ettiğini hesap etmiyorsun ki. Diyelim tarlanın mesela 100 dönüm tarlan var. Dönüm 5 milyardan 500 milyar tarlanın fiyatı. Sen 500 milyardan zekat vermiyorsun. Sen oradan çıkan mahsulden zekat veriyorsun sadece. Mesela bir müteahhitin diyelim ki dozerleri var, iş makineleri, kepçeleri falan filan. Adam mesela yol yapıyor, yol müteahhiti. Bu adam bu kadar makinasının veya fabrika mesela, fabrikanın bir sürü makineleri var. Bunlardan zekat verecek mi? Hayır. Bunlara zekat düşmeyecek. Buradan gelen gelir. Birkaç tane evi var. Ticaret içinse hepsine düşer, köküne düşer, sermayesine düşer. O niyette değilse, çok çocuğu için almış bir kenarda dursun diyor ve şimdi de kiraya veriyorsa o zaman oradan gelen gelire düşer. Peki devlete verilen vergi zekat sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü bir kere devlet bunları zaten layık devlettir. İslam adına, Allah namına bunları alıyor değil. Zekat olarak alıyor değil ve zekatın verileceği yerlere de harcıyor değil. Devletin almış olduğu vergi, devletin sana verdiği hizmetlere karşılıktır. Fakirin hakkı olarak aldığı bir şey değildir. Allah'ın emri olarak ve fakirin hakkı olarak
anlıyor değil senin anlamını. Diyor ki ben sana hizmet veriyorum, bu yol yapıyorum. Nasıl yapacağım bu yolu? Mesela buradaki evleri yıkmam gerekiyor, buraya yol yapmam için. Evleri yıkacağım. Hangi parayla yıkacağım ben bu evleri? Para vereceğim ki sahiplerine bu evi yıkacağım. Zorbalıkla yıkacak halim yok. Bu adam bu evi zorla yapmış zavallı adam. Ben bunun evini mi yıkayayım? Para vererek yıkacağım. Peki ben nasıl yıkacağım bu evleri? Para. Yani vergi almam gerekiyor. Yol yapıyorum, baraj yapıyorum. Elektrik, su senin kapına kadar getiriyorum. Senin odana kadar, senin banyona kadar ben su getiriyorum. Nasıl getireceğim? Yani bugünkü bu modern hayatın, hayat vergisiz olmaz. Geçmişte işte İslam devletlerinde vergi var mıydı falan? Ya diyelim ki yoktu. Yani bugün olmayacak diye bir şey yok ya. O zaman ne yol vardı, ne elektrik, ne su, ne baraj, ne bu kadar tank, top, uçak, böyle bir şey yoktu ki. Allah'ın yarattığı atla savaş yapıyorlardı. Şimdi tank lazım, top lazım, füze lazım. Buna da vergi lazım, bu vergiyle olur. Dolayısıyla devletin almış olduğu vergi, o da aslında normal bir şeydir. İslam devleti olsun, olmasın fark etmez. İslam devleti de olsa bu vergiyi alacak. Çünkü zekatı alıyor, mesela İslam devleti zekatı alacak, ne yapacak? Dağıtacak fakir fukaraya. Fakire, borçluya, miskine öyle değil mi? Dağıtmayacak mı? En fazla ne yapabilir? Fisebilillah mantığın içerisinde, kavramı içerisinde. Mesela askeri harcamalara diyelim ki. Mesela. Harcayabilir. Peki ya bu yollar ne olacak o zaman? Bu yollar fisebilillah kavramına girmiyor. Çünkü bu yollar sivil yollardır. Sivil yollara verilemez ki. Köprü, baraj, sivil faaliyetlerdir bunlar. Askeri faaliyet değil ki bunlar. Hani o zaman yani devlet herkesten zekat alsa dahi bu kadar büyük masraflara bir kere zekat yetmez. Bir barajı yapamaz devlet zekatla mekatla yani. Sen zekat dediğin ne ki? %2,5 bir şey. Bir GAP projesi denilen proje devleti bitirdi ya. Yani kaç katrilyonluk bir proje. Bu kadar zekat toplayamazsın sen milletten. %2,5 değil mi 600? Devlet %30 vergi topluyor. Ancak onunla yapıyor. %2,5 yetmez ki bu barajlara, bu silahlara. Bir tane füze gönderiyorsun mesela. Bilmem kaç milyar. Bir füze. Ya bir tabanca bile icabında 1 milyardır yani. Herhalde. Yani. Bir füze yapıyor, bir tank yapıyor, bir uçak. Uçağın bir uçağı fiyatı 100 trilyon. Ya bu zekat da olacak iş değil. Devlet bunu almak zorunda. Yine İslam devleti de olsa bugünkü ihtiyaçları karşılayabilmek, modern bir hayat sunabilmek için, park, bahçe, yol, elektrik, su, baraj falan filan yapabilmek için sağlık, devlet bunun sağlığı mesela karşılıyor değil mi? Yani her ne kadar beğenmesen de sonuçta devlet bir sürü hastaneler kuruyor, bir sürü doktor besliyor, bir sürü hademe, bir sürü hemşire bunların maaşını veriyor. Ondan sonra o kadar ameliyatlar yapıyor parasız. Şimdi bugün devleti bunları yapmak zorunda. Modern devlet tüm dünyada böyle. Herkes onu bekliyor yani bütün devletler yapınca seninki de yapmak zorunda. Hatta işsizler işsizlik maaşı bile veriyor. Emekli maaşı veriyor. Şimdi evvelden emekli maaşı mı vardı? Evvelden sağlık masrafları mı vardı? Hasta olan ölür giderdi. Hastaysa ölürdü. Doktor mu vardı? İğne ilaç mı vardı? Ameliyathane mi vardı? Hastane mi vardı? Baraj mı vardı? Tank mı vardı? Top mu vardı? Yani bu masrafların hiçbirisi yoktu. Bugün mesela diyelim ki anarşi de çoğalmış, hırsızlık da çoğalmış. Tabii kendi yaptıklarını buluyorlar. O da ayrı bir konu. Mesela şimdi bunları da durdurabilmek için bu kadar asker polis beslenmesi gerekiyor. Her mahallede bir karakol. Bu karakolun kaç tane aracı var? Bu araçlar sabahtan akşama kadar 24 saat bunlar geziyorlar. Bunun yaktığı benzin nereden olacak? Devlet vergi almak zorunda efendi. Devlet mesela bu kadar yüz binlerce memur.
Mesela 15 milyon talebe var Türkiye'de. Belki 1 milyon yakın öğretmen var. Belki daha da fazla, bilemiyorum sayısını. Bu kadar öğretmen var. Çünkü bir okulda yani hem matematik öğretmeni, hem fizik, hem kimya, hem falan, hem filan, her öğretmen lazım. 1 milyon diyelim ki öğretmen var. Belki de daha fazla. Bunlar maaşını kim veriyor? Nasıl? Yani eskiden okul mu vardı? Eskiden yani öğretmen, maaşlı öğretmen mi vardı? Böyle bir sistem mi vardı? Eskiden maaşlı ordu mu vardı? Bugünkü silahları öğrenmek için yıllarca eğitim lazım. Tankı, uçağı, füzeyi kullanmak için yıllarca eğitim lazım. Ama evvelden savaşa, dedi mi Peygamberimiz, herkes savaşa katılıyordu. Bir tek kılıç. Yani bunu da öğrenmek için ne eğitim lazım, ne bir şey lazım. Şimdi uçağı öğrenmek için yıllarca eğitim lazım. Uçağın bir havaya kalkması, inmesi milyarlar gidiyor. Birkaç defa indim kalktım, uçağın lastiği ölüyor zaten. Her kalkış inişinde birkaç defa da bir lastik değiştiriliyor. Yani bugünkü masrafın haddi hesabı yok. Onun için devletin almış olduğu vergi ayrı bir şeydir. Zekat ayrı bir şeydir. Zekatla vergi hani ikisi içtima etmez diyordu, hatırlayın Ömer Nasuhi Hocam. Yanlış bir görüştür bu yani. Zekat da olur, aynı anda vergi de olur, aynı anda kira bedeli de olur. Yani ya zekat, ya kira, ya vergi. Yok böyle bir mantık. Nerede bu mantığın? Bu mantığın delilini görelim varsa. Yani İslam bütün çağlara ve bütün mekanlara hitap eden bir dil. Öyle değil mi? Alem şumuldur diye övünmüyor muyuz? Evet, alem şumuldur. Alem şumulsa mesela bütün çağlara, bütün mekanlara hitap etmesi lazım. Bunun da gereği olarak o zaman vergiyi kabul etmesi lazım. Çünkü bütün zamanlara hitap edecekse her zamanda tabii ihtiyaçlar değişik oluyor. Bir tek yani zekatla bu işler hallolmaz ki. Zekat ne ki? Bugün devletin en azaldığı vergi %30. KDV bile %18. Buna rağmen yetmiyor. Yani bir savaş olsa devlet perişan duruma düşer aslında. Çok güçlü bir devlet değil. Yetmiyor yani aslında. Topladığı vergi yetmiyor. Tabii yiyenler, çalanlar, çırpanlar onlar konumuzun dışında.